12. kaset, 2. yüz, sayfa 469. Letonyalılarla birlikte çalışıyorduk. İşte orada bir erle ahbap oldum. Davranışları dikkatimi çekmişti. Kendi kendine kapanık, sakin, dışındaki her şeye sağır bir er. 4 yıldan uzun bir süredir çarpışıyormuş. Kısa bir iki laftan sonra hemen anladım. Ne Bolşevik ne de bir komünistti. Burada Sivyaz'da bulunuşu, alayının da burada bulunuşundandı. Beyazlara güvenmiyordu ama kızıllara da omuz silkiyordu. Belki de beni kendisine çeken taraf, böylesine her şeyin ikiye bölündüğü bir zamanda, savaş alanında bile bu umursamazlığını saklayabilmesiydi. Ama ben bunu kendi kendime, işte ideolojik çalışma yapılacak biri diye açıkladım. Benim ideolojik anlatılarımı hiç kesmeden dinliyordu. Onun üzerinde ne gibi bir etki yarattığını bile kestirmek olanağını bulamıyordum. Duvara anlatıyormuşum gibi tüm anlattıklarıma öyle sağır, öyle aldırmasızdı. Genellikle de hep sigarasını sarmayı sürdürürdü. Böylece benim konuşmam süresince bir kutu sigarayı sarıp hazırladığı oluyordu. Ben bitirince de o hiç oralı olmadan, benim anlattıklarımla hiç ilişkisi olmadan bu kez o konuşmaya başlıyordu. Bana savaşa katıldığı 4 yıl süresince tanığı olduğu olayları anlatmaya başladı bir bir. Hiçbir şeye, hiçbir ilkeye bağlı kalmadan anlattıklarının yalın çıplaklığı birdenbire yakalayıverdi beni. Hiç bilmediğim, hiç alışık olmadığım bir dünyanın gizlerini dinlermiş gibiydim ondan. Bu dünyayla hiçbir ilişkim olmamasına karşın yine de marazi bir ilişki içindeymişim gibi bir duygunun kıskacına düşüverdim. Anlattıklarının çoğu ahlak dışı şeylerdi. Hırsızlık, ahlaksızlık, rezillik, subayların gizleri, özellikle Çar döneminde nasıl yaman birer ahlaksız olduklarını öyle seçilmiş örneklerle anlatıyordu ki Georgi Vasilievich, dinlememek olası değil. Sonuçta ben daha az konuşur, o daha çok anlatır oldu. Adamın bir çeşit tiryakisi olmuştum. Beni kendisine tutsak ettiğini biliyordu. İş bununla kalsa yine de bir şey değildi belki. Ama bir gün durup dururken bana Samara savaşlarının öyküsünü anlattı. Çarpışa çarpışa Kazan'a dek çekilmeden önce Samara'da görüp tanığı olduğu olayları, özellikle oradaki bir halk komiserinin öyküsü beni kendi kendimde tutsak etti. Bu tutsaklıktan da bir daha yakamı hiç kurtaramadım. Samara'da bir genç tanıdım. Senin gibi Bolşevik'ti o da. Rusya'mızdaki ne bir erkek ondan daha güzel, ne bir genç kız ondan daha alımlı olabilirdi. Gözünün karalığına da diyecek yoktu. Ama tıpkı senin gibi o da çok ince ruhlu biriydi. Nereden bulmuş buluşturmuşsa bir ağız armonikası vardı. Bazen sabahlara dek çaldığı olurdu. Ve de biz sabahlara dek bu ağız armonikasının çaldığı halk müziğini, oyunları dinler coşardık. Besbelli ki bir genç kızı yaman seviyordu. Ama Samara'da Bolşeviklerin yenileceğini anlamakta hiç güçlük çekmedim ben. Bolşevikler Samara'yı ellerinde bulundururlarken buğdaysızlık ve kıtlık baş gösterdi. O zaman 3'er kişilik ekipler oluşturdular ve köylere buğday istemeye gittiler. Ancak köylüler kendilerini kovuyorlardı. Çok kez kovulmakla da kalmıyor, tehdit de ediliyorduk. Oysa Bolşevikler her zamanki saflıklarıyla buğdayları bu kulaklardan parayla satın almak istiyorlardı. Ama kulaklar kesin bir biçimde ekmeğinizi istemeye ne yüzle geliyorsunuz diye Bolşevikleri kovuyorlardı. O zaman zor kullanma eğilimi belirdi. 3'er kişilik timlere birer de silahlı er verildi. Halk komiserleri yanlarına artık bu erleri de alıp öyle gidiyorlardı. Bir keresinde bir halk komiserinin başkanlığında bir köye gittik. Kulak bizi avlusuna bakan balkonunda yanında adamlarıyla coşkuyla karşıladı. Ama ben daha ilk bakışta adamın sarhoş olduğunu anladım. Adam, "Hoş geldiniz Bolşevikler" diye bağırıyordu. "Nicedir sizi bekliyoruz. Kulağımıza geldiğine göre Samara'da açlıktan uyuz kargalara dönmüşsünüz. Bize anlatılanlar öyle. Oysa siz bizi düşmanlarımıza karşı koruyorsunuz. Bu aşağılık kulaklar bu gerçeği bilmezler mi?" Bilirler kuşkusuz ama onlar buğdaylarını dostlarından daha çok severler. Benimse ambarlarım ağzına dek buğday dolu. İnanmıyorsunuz değil mi? Şimdi adamlarımdan bir ikisi aşağıya inip size ambarlardaki silme buğdayları gösterecek. İstediğiniz kadar alın yoldaşlar, istediğiniz kadar. Adamın bu nutkundan sonra yanımızda hemen bir iki kişi belirdi. Bizi buğday ambarının bulunduğu yere doğru götürdüler ve ambar kapısını açtılar. Yoldaşlarınız pek sevindiler. Benimse içime bir kuşku düştüğünden tüfeğin emniyetini açıp ambar deposuna öyle yanaştım. Sizinkiler ise işte Bolşevik sempatizanı bir kulak diye adamı övüyorlardı. Ambar kapısı açıldığında gördüğümüz şuydu. Gerçekten de ambar çuval çuval buğday doluydu. Hem de öylesine güzel ve iri taneleriyle saçılıp gitmişlerdi ki kapı açılır açılmaz buğday yığıntısı altında kalacağımızı sandık. İçimizden bazıları ayaklarının dibine yuvarlanıp dağılan sarı sarı buğdayları sanki susuzluktan kavrulan çöl bedevisinin suyu avuçlaması gibi avuçlayıp eline yüzüne sürmeye başladı. Ama gözlerimiz ambarın karanlığına alıştığında birdenbire görüverdiğimiz görüntüden hepimiz dehşete kapılıp geriye fırladık. Ben bile neredeyse ateş edecektim şaşkınlıkla. Yığın yığın çuvalların önünü şöyle bir açmışlar ve bir çuvalın üstüne bir adamı oturtmuşlardı. Ama adamın başı kesikti ve omuzuna düşmüştü. Başın düşmemesi bir deriyle gırtlak kemiğine bağlı kalabilmesindendi. Görür görmez tanıdım. Sabahlara dek ağız armonikasıyla bize müzik çalan genç, yakışıklı halk komiseriydi. Genç halk komiserini boğazlamakla da kalmamışlardı. Tüm karın boşluğunu bir hayvan yüzer gibi yüzüp boşaltmışlar ve karın boşluğunu tıka basa buğdayla doldurmuşlardı. Zavallı genç omuzuna düşük başıyla sanki tıka basa karnına doldurulan buğdaylara bakıyor gibiydi. Ben bile bozuldum. Korktuğum için mi bozuldum yoksa gördüklerimden mi bozuldum bilmiyorum. Hep birlikte geri geri çekildiğimizde kapıda ağanın adamlarıyla sarıldığımızı gördük. Adam bizi yine balkonda bekliyordu. Bu kez de bize ''Nasıl, ambarımızı beğendiniz mi Bolşevik yoldaşlar? Biz gördüğünüz gibi konukseverizdir ve de gördüğünüz gibi tıka basa doyururuz insanları. Hadi şimdi buraların nasıl konuksever olduğunu yoldaşlarınıza anlatmak için hemen defolun buradan ve bir daha da sakın buralarda görünmeyin.'' dedi. İşte Vasilyeviç, bu adamın anlatısındaki genç komiserin görüntüsü bir türlü gözümün önünden gitmedi. Bana benzettiği için mi ne, gitgide sanki onunla özdeşleşmeye başladım. Düşlerimde zaman zaman anam babam buğday doldurulmuş bu genç komisere sarılıp ağlıyorlar, bense onların başında, o ben değilim, ben yaşıyorum diyebilmek için çırpınıp duruyordum. İşte korku böyle sinsi sinsi önce düşlerime sindi. O adamsa bugünkü gibi net, açık, gereği neyse öyle yaşıyordu. Savaşı görmüştü. Savaşı düşlemiyordu o. Bense ilk kez savaşla burun burunaydım ama daha savaşı görmemiştim. Savaşı o nedenle düşlüyordum. Şimdi en çok bana dokunan şeylerden biri de bu adamın yine sigaralarını sara sara 28'i sabahı Savinkov kuvvetleri saldırıya başladıklarında ben diye başka genç arkadaşlara öyküler anlatmasını düşünmek oluyor. Alexi bir an sustu. Öyküsüne kendini kaptırdığı için mi ne, içinde bulunduğu durumu unutmuşa benziyordu. Ama birden anımsadığını başını kaldırıp bana bakmasından anladım. Ne ki hiçbir şey demedi. Olayın yorumunu yapmayı yeğledi yalnızca. Komiserliği seçişimde o erin anlattıklarının derin etkisi olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum Georgi Vasilyeviç. Düşlerime giren o komiserin etkisinden marazi bir biçimde bir türlü kendimi kurtaramıyordum. Bir neden bu. Bunu biliyordum. İkinci neden de bu. Yani Vasilyeviç korktuğumu, artık çok korktuğumu anlıyordum. İşte bunu kendime yediremediğim için, kendimi kendi bunalımımda durultup ayıklatabilmek için korktuğum savaşın en sorumlu yerinde görev almak, bir gerçekmiş gibi yaşamaya başladığım Samara'daki genç komiserin yazgısını kendi kendimde aşıp geçebilmek için onun görevini üstlendim. Bu görevin nasıl ağır sorumluluklar getirdiğini bile bile. Ama başka türlü yaşamımı onun etkisinden, bunalımından arındırma olanağına hiçbir zaman kavuşamayacaktım. Alexi derin derin iç çekerek sustu. Bu uzun uzun ağladıktan sonra daha çok da çocuksu yaşlardakilerde görülen bir iç çekmeydi. Bu durumu anlamak, Alexi'nin bunca gepe gençliğini, yaşamaya bir yay gibi gergin diriliğini duyarlamak, kapkara bir umutsuzluğa yuvarladı beni. bir uçurumun kenarından uçar gibi bir şey söylemek için olmalı. Niçin bana hiç uğramadın Alexi dedim. Bunları benimle konuşamayacağını mı sanıyordun? Aklımdan geçmedi değil Vasilievich dedi. Ama kendi kendimden utandım. Utanmak bile denemez buna. Kendi kendimde kımıldama cesaretini bulamıyordum. Elin anlattıklarıyla öyle kendi kendime sokulmuş, öylesine kendi kendimde yapayalnız kalmıştım ki ne yapacağımı bilemiyordum. Korku ve korkunun düşü gelip çöreklenmişti üstüme. Ah Alexi, sen savaşmak için yaratılmadın. Savaşmak senin işin değil. Sen gerçekten ince ruhlu, narin birisin. Kim bilir Alexi, belki de salt resim yapmak için doğmuşsun. Elinde silahla savaşmak senin için değil, senin dışında. Alexi birden tam bir netlikle sözümü kesti. Yanılıyorsun Georgi Vasilievich dedi. İnsan kendisinin dışına taşabilmeli. Kendi kendisinin tuzağına düşmemeli insan. Dünyayı değiştirmek için yola çıkanların işe kendilerini değiştirmeden başlamaları gerektiğine inanıyorum. Kuşkusuz herkes için değil bu söylediklerim Vasilievich. Ama benim gibi zayıf insanlar için belki. Kendi kendilerinin zayıflıklarıyla yetinmek istemeyenler için. Sen sakın alınma bu söylediklerimden. Ah Alexi boş ver. Senin şu sözünü sık sık anımsadım Vasilievich. Dikkat et Alexi demiştin. Elindeki silahı göstererek. Sen bununla seni öldürmeye kararlı düşmana hiç ateş etmedin daha. Bu iki şey birbirinden ayrıdır. Oysa ben genç komünistler örgütünde bu silahla sayısız atış yaptığımı, 20 dakikada tüm mekanizmasını söküp takabildiğimi söyleyerek böbürleniyordum sana. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. İkimiz de susuyorduk. İkimiz de hem birbirinden ayrı, apayrı hem de iç içe şeyler düşünüyorduk. Bir aralık dışarıya çıkan iki subayla erler yeniden odaya girdiler ve Alexi'nin anlattığı olayı onlar da zaman zaman dinlediler. Alexi onların geri döndüğünü duymamıştı bile. Onların önünde şunları anlattı. Tuzağa düşürüldük Georgi Vasilievich. Çok kötü bir biçimde tuzağa düşürüldük. Bizi değil, trendekileri tuzağa düşürdüler. Zaman ayarlaması işin başında iyi yapılmıştı. Biz önceden yola çıkarılmıştık. Biz kendimizi gizliye gizliye demir yolunun uzandığı her iki yüksek tepede ağır ağır ilerliyorduk. Sakıncalı bir durumda haber fişeğiyle durumu bildirecektik. Ama düşmanın bizden daha başarılı bir biçimde saklandığını, kendini çok kurnazca gizlediğini iş işten geçtikten sonra anladık. Düşman bizim yanlarından geçip gitmemize izin vermişti. Biz düşman kuvvetlerinin yanından adeta onlara sürünerek geçmiştik de en küçük bir şeyden kuşkulanmamıştık. Oysa inan Vasilievich, en küçük bir kıpırdanışa dikkat kesiliyor, dürbünle çevreyi uzun uzun araştırıyorduk. Bir de kuşkusuz düşmanın bu kadar kısa zamanda buralara dek sokulabileceğini hiçbir zaman düşünmedik. Volga ile tren yolunun kesiştiği dar boğaza gelince trendekiler inecek ve bu tepelerde savunma savaşı vermek için hemen düzen alacaklardı. Bize verilen emre göre trendeki yoldaşlar yerlerini alır almaz biz geriye kayacak ve onların gerisinde mevzilenecektik. Her şeyi çok iyi anladığımızı biliyorum. Tüm amacımız bir an önce bu dar boğaza ulaşabilmek. Gerimizde bıraktıklarımızın bizim burada vereceğimiz savunma savaşı ile yazgılarının nasıl belirleneceğini de biliyorduk. Öyle bir zaman geldi ki Vasilievich, artık trenle birlikte gidiyorduk biz de sanki. Trenin 100 ya da 130 metre kadar önündeydik yalnızca. O nedenle olanları izlemekte hiç güçlükle karşılaşmadık. Tren de tıpkı bizim gibi düşman içinde ilerliyormuş. Düşmanın onun buraya dek ilerlemesine izin verişinin nedenini geride kendisine kuracağı tuzağı hazırlayabilmek için olduğunu sonradan anladık. Lokomotif üstüne oturarak gözcülük yapan iki erin kurşunlandığından mı yoksa demir parmaklıklı barikata çarptığından mı hangisinden olduğunu anlayamadan bu iki yoldaşın birden havada uçtuğunu gördük. Düşmanın lokomotifin çarpması için demir parmaklıklı barikatları hazırladığını, köşeyi döner dönmez lokomotifin bunlara çarpacağını gördüğümüzde artık iş işten geçmişti. Lokomotifi durdurma olanağımız kalmamıştı. Lokomotif bu barikata tüm şiddetiyle çarptı ama devrilmedi. Arkadaki vagonsa köşeyi henüz tam dönemediğinden olmalı, raydan çıkıp yol tümseyine boydan boya sürünerek yaslandı. Yoldaşlarımız fırladılar içlerinden hemen ama dehşetli bir ateşle karşılaştılar. Çıkanların hepsini vuruyorlardı. Kiminin ateş etme olanağını bile bulamadıklarını gördük. Bazı yoldaşlarımız yaralı yaralı trene, vagona sığınmaya çalışıyorlardı. Yüzlerce, belki binlerce düşman eri kum gibi kaynayarak trenin çevresindeki yükseltiden ateş ediyorlardı mitralyözlerle, tüfekleriyle. Bizimkiler de fırsat buldukça trenin vagonundan tek tek ateş etmeye çalışıyorlardı. Bir direğe urganlarla bağlanmış birinin düşmanından sürekli yumruk yemesine benziyordu bu. Parmaklarını bile kımıldatacak durumda değillerdi ve de işin daha kötüsünü işte bundan sonra gördük. Tepelerden yavaş yavaş inmeye başladılar beyazlar Vasilyeviç ve vagonun çevresine bidon bidon benzin dökmeye başladılar. Durumu içeridekilerin hiçbirinin gördüğünü sanmıyorum. Çok ustalıklı bir biçimde vagonun tüm çevresine rayların altına dek benzin döküp ateşlediler. Kahkahalarla gülüyorlardı. Delirmiş gibiydiler. Kendinden geçmiş öyle korkunç kahkahalarla gülüyorlardı ki ta bulunduğumuz yerlerden bile seslerini duyabiliyorduk. Ve bir vagon yoldaşımız doğru dürüst parmaklarını bile kımıldatmadan gözlerimiz önünde cayır cayır yanmaya başlıyordu. Bir vagon yoldaşımızı diri diri yaktılar Georgi Vasilyeviç. Alevlerin içinden fırlamaya çalışanları dehşetle izliyordum. Giysileri tutuşmuş yoldaşlarımız cayır cayır yanan vagondan yuvarlana yuvarlana kendilerini attıklarında beyazların ayaklarının dibine dek yuvarlanan yoldaşlarımızın üstüne benzin döküp daha da güldüklerini, daha da keyiflendiklerini görüyordum. Hiçbir şey yapamıyorduk. Yanımdan ağlayarak fırlayan, elinden tüfeğini atıp aşağıya koşan arkadaşlarım vardı. Elleriyle yüzlerini kapamış, hüngür hüngür ağlıyorlardı. Düşman erleri önce neye uğradıklarını şaşırdılar. Sonra başlarını çevirip bizi daha yukarıda, kendilerinin üstünde gördüler. Bazısı bize doğru hızla yönelip ateş etmeye başladı. Vagonun çevresindekilerse ağlaya ağlaya kendilerine koşan, elleriyle yüzlerini kapamış genç komünist yoldaşlarımızı karga tulumba yakalayıp vagonun alevleri içine atmaya başladılar. Karga tulumba Vasilyeviç, karga tulumba kollarından bacaklarından yakalayıp bir iki üç diye salladıktan sonra öylece bazıları işi daha da uzatıyordu. Sayıda yanlışlık yapmış gibi yeniden bir iki üç diye genç yoldaşımızı sallıyor sallıyor sallıyor ve sonra alevlerin içine ataveriyorlardı. Alev bir canavar gibi açmıştı ağzını Georgi Vasilyeviç. Her yoldaşımızın içine gömülüp gitmesinden sonra daha keyifle parlıyor, daha keyifle alevden dillerini göğe doğru uzatıyordu. Bir süre sonra alevin kendi içinde patlamalar duyuldu ve arkadaşlarımızın alev alev parçalanmış cesetlerinin göğe doğru uzanan alev dilimlerinin bile üstüne fırlayıp yeniden alevlerin içine gömüldüğünü görmeye başladım. Sanırım yoldaşlarımızın üstlerindeki el bombalarıydı patlayan ya da vagondaki cephaneler patlıyordu. Alev artık su topu oynar gibi oynuyordu yanan yoldaşlarımızla. Havaya fırlatıyor, çekip içine alıyor, sonra yeniden küçülmüş parçalarla havaya daha da yükseğe fırlatıyor, erişip yakalayabilmek için alevden dillerini göğe uzattıkça uzatıyordu. Beyazların bir bölümünün bize doğru tepelere tırmandığını görebildiğimde sanırım yanımda 4 veya 5 arkadaş ya kalmış ya da kalmamıştı. Üstümüze üstümüze geniş kahkahaları ve acımasız bakışlarıyla kendilerini kollaya kollaya geliyorlardı. Onları böyle gittikçe daha yanımda birden görünce Georgi Vasilyeviç artık ne yaptığımı anlayamadan kendi kendimi denetlemekten iyice koparak kaçmaya başladım. Sadece kaçtığımı, yukarılara, daha yukarılara, dağlara doğru kaçtığımı çok iyi biliyorum. Ormanların da bittiği bir yerde, bir kayalığın kovuğunda ne kadar zaman sonra gözümü açtığımı bilmiyorum. Niçin burada olduğumu uzun süre anımsayamadım. Dışarıya çıkıp baktığımda her şey öyle güzeldi ki. Aşağındaki ormanlıktan buram buram sabah kokuları geliyordu. Kuşlar ötüyordu ve güneş iki adam boyu yükselmiş, duru bir gökte yeryüzünü sıcacık sarmalıyordu. Volga çok çok uzakta bir yılan gibiydi. Gümüşten bir yılan gibi. Volga'yı görünce birden bir yerim kanar gibi olanları anımsadım. Ama ayrıntılarıyla değil Vasilyeviç, ayrıntılarıyla değil. Aşağıda bu kuşların ötmediği, ormanın böyle buram buram çam ağaçlarının sakızlarıyla kokmadığı o aşağıda beni utandıracak bir şeyler olmuştu. Çok utandığım bir şeyler olmuştu. Hiç olmamasını istediğim şeyler. Nelerdi ama? Taş kovuğa yeniden girdim. İşte orada, o zaman tüfeğimi buldum. Bir süre şaşkın şaşkın tüfeğime baktım. O bile yabancılaşmıştı bana. Sanki biri bırakmış da bir rastlantı sonucunda bulmuşum gibi. Ama yine de biliyordum bu tüfeğin benim olduğunu. Sonra yeniden oturdum kayalığın üstüne ve o zaman her şeyi tüm ayrıntılarıyla anımsadım. Ah Georgi Vasilyeviç, anımsamamla birlikte olanları, o aşağıda güneş ışığının böyle yansımadığı, kara dumanlar içinde yuvarlanıp giden aşağıda olup bitenleri bir bir tüm ayrıntılarıyla bir kez daha yaşadım ve uzun uzun ağladım. Artık içimde hiç korku falan kalmamıştı. Aşağıya doğru inmeye başladım. Vagonun bulunduğu yere varmak istiyordum. Orada olmuş olanın olmamışlığını kendi kendime kanıtlamak, kendi utancımı kendimden söküp atmak istiyordum. Bir de ateş etmek, elimdeki tüfekle artık ateş etmek. Ama çok aşağıya inemeden bizim yoldaşlarca bulundum. Yoldaşlar kaçan düşmanı izlemek için buralarda iz sürüyorlardı. Beni alıp getirdiler. Sonrasını biliyorsun. Yargılandık. Bizim müfrezede kaçanların içinde bir benim ölüm cezası yiyen, çünkü ben halk komiseriydim. Alexis sustu. Zayıflamış, solgun yüzüne baktım. Bir süre koyu bakışları içindeki derin acıyı izledim. Acı koyu lacivert gözlerinde bir gece gibi zifiri karanlıktı. Alexi oysa 19 yaşında daha. Zaman zaman Alexi'nin bakışları dar kapının pervazlı pencerelerinden dışarıya dalıp gidiyor. Bir şeyden kurtulmak istercesine iç çeker gibi bakıyor. Ah Tanrım, ne günler yaşıyoruz. Nasıl acımasız günler bu günler. Ama merhametimiz, insanoğluna duyduğumuz sonsuz derecedeki merhametimiz, tüm bu alevlerin, yanan insanların, kurşuna dizilen gepegenç vücutların karşısında daha da gürleşe gürleşe tüm kötülükleri yenecek. Alexi'yi tanıdığımda 17 yaşını bitireli demek ki 6 ay olmuştu. 25'i sabahı Viborg mahallesine birlikte dolaşmış, birlikte savaşım vermiştik. Kızıl koruyucularla birlikte sabaha dek çalışmış ve sabahleyin tüm Viborg'un kendisini terk eden partilere, kendisinin genel grevini kaldıran kendi eylem birliği komitesine rağmen nasıl dalga dalga köprüleri aşıp St. Petersburg'un içine yayıldığını görmüştük. Sanki bir yüzyıl geçti bu işlerin üstünden. Sanki yarım yamalak belleğimizde kalanlar 1793'ün olayları. Oysa Alexi ile biz bu olayları çok değil, 1,5 yıl önce birlikte yaşadık. Şimdi o kurşuna dizilme kararıyla tutuklu. Bense o kararın alındığı yerde görevliyim. Zaman nasıl bir şey Tanrım? Zaman, iki çizgi gibi ayrı ayrı uçlardan hızla birbirlerine yaklaşırken, birbirlerinden hızla uzaklaşmalarını nasıl kavrayabilirim? Alexi ile birlikte kalktık. Hangimizin önce kalktığını anımsayamıyorum. Yalnız Alexi kendisini bırakacağımı anlamış olmalı ki yüzü böyle acıyla iyice paramparça. Bu nedenle onu tutukluların bulunduğu odaya yeniden ben götürüyorum. Kapıda elimden hiçbir şey gelmeyeceğini belirten bir ses tonuyla "Yarın yine geleceğim Alexi" diyorum. "Seni yalnız bırakmayacağım." ''Benim için yapabileceğim bir şeyler olmalı Georgi Vasilyeviç'' diyor. ''Böyle saçma bir sonuçla yaşamımın kurşunlanmasını istemiyorum.'' 27 komiserin bulunduğu şeftren odasına kapı eşiğinde şöyle bir göz atıyorum. Yoğun sigara dumanı içindeki odada çoğunun yakası bağrı açık bir biçimde yere uzanıp yattığını görüyorum. Ama beni Alexi ile birlikte kapıda görünce birden bir elektriklenmenin olduğunu sezinlemekte güçlük çekmedim. Alexi'ye baktım yeniden. Hiçbir şey söylemeden onu kollarımın arasında kucakladıktan sonra tam ayrılacağımda "Bir dakika Georgi Vasilyeviç Butov" diye bir sesin bana yöneldiğini duydum. Birkaç kişi Alexi'nin hemen yanında kapı eşiğinde ellerinde tuttukları bir yazıyı bana uzattıklarını görüyorum. "Evet yoldaş" diyorum. Askeri mahkemenin verdiği kararla kurşuna dizilmeye mahkum biz 27 kişi sizden bir dilekte bulunmak istiyoruz. Sanırım sizin görevinizdir de. Bu konuyla ilgili hiçbir görevim yok yoldaş. Alexi'yi tanıdığım için buradayım. Ama yoldaşlık sorumluluğunuz var Georgi Vasilievich. Bizi ilgilendiren de bu tür bir sorumluluk. Peki yoldaş, ne istiyorsunuz? Biz mahkemenin yeniden görülmesini istiyoruz. İşte dilekçemiz. Hepimiz imzaladık. Bir tek Alexei'nin imzası yok. Şimdi o da imzalayacaktır. Bunu götürüp Troçki'ye vermek zorundasınız. Odanın dibinden biri itiraz ediyor ama yüzünü göremiyorum. O nedenle olmalı, kapı eşiğinden içeriye birkaç adım atıyorum. Elimdeki 27'liklerin dilekçesiyle. Hepimiz deme, ben imzalamadım. Benim gibi birkaç yoldaş daha imzalamadı. Böyle bir çabanın boş bir uğraş olduğunu bildiğim için imzalamadım, yoldaş Georgi Vasilievich. Savaş durumundayken Sovyet Başkanı'nın Kızıl Ordu Devrimci Mahkemesi'nin kendi bildirisi doğrultusunda aldığı kararları onaylamaktan başka bir şey yapamayacağını bildiğim için imzalamadım. Ama genç yoldaşlarımı yeterince inandıramadım bu duruma. Yine de bir olanak varsa kullanın. Ne ki ben kendi adıma böyle bir olanağın kullanılmasını istemiyorum. Bu orta yaşlı komüniste bakıyorum. Aklımdan geçenleri sezinlemişçesine gülümseyerek, ben yeterince savaştım, yeterince yaşadım da, şimdi artık yorgunum. Hiçbir şey düşünmeden ölmek istiyorum Georgi Vasilievich. Ölüm büyük bir dinlenme olacak benim için. Kendimden kurtulup kendi dışımda kalıbımı şöyle bir dinlendirmek olacak. Duygusal olmaktan canı sıkılmış gibi bu kez yarı alaylı bir biçimde, davanın yeniden görülmesini isteyen dilekçeyi imzalamamamın bir başka nedeni de bu gençlerin dilekçedeki görüşlerini paylaşmadığımdır. Bu görüşler tümüyle yanlıştır. Kendilerini kurtarmak için böyle bir saptırmacılığa kaydıklarını onlar da biz de biliyoruz. Ama yaşamak isteyen herkesin her kapıyı zorlaması kadar doğal da ne olabilir ki? Dilekçeye kaynaklık eden görüşlerini paylaşmamakla birlikte bu gençlerin yaşayıp kendilerini onarmaları için yapabileceğiniz ne varsa yine de onu yapın Georgi Vasilievich. Karşımda duran genç komünist militan ona doğru yönelerek konuştu. Bu tartışmaları yeterince yaptık. Herkes kendi siyasal doğrultusunda davranışını belirleyerek şöyle ya da böyle bu dilekçeyi imzaladı. Siz imzalamadınız. Sonuç bu. Beni iyi dinleyin yoldaş Georgi Vasilievich. Adım Mihailovich. St. Petersburg Genç Komünistler Örgütü'nün gönüllülerindenim. Bizim kurşuna dizilmemizin istenişinin askersel nedenlerinden çok politik nedenleri var. Sanırım bunu siz de biliyorsunuzdur. Ama bugünün koşullarında susmayı yeğliyor olabilirsiniz. Kuşkusuz biz bunun komünist ahlakla bağdaşır olmadığını söylemekle yetiniyoruz şimdilik. Ne gibi politik nedenler Mihailovich? Biz buraya geldiğimizde yoldaş Vasilievich, çok yanlış, ters, Çar rejiminin bir başka biçimde yinelenmesi anlamına gelen çalışmalar ve örgütlenmeler gerçekleştirildiğini gördük. Özellikle de askerlerin örgütlenme yapısını alabildiğini eleştirdik. Çarcı hiyerarşik yapının er yoldaşlara nasıl zorla tepeden inme giydirili verdiğinin yakın tanığıyız. Bundan da öte, Çarcı general ve subayların Kızıl Ordu'nun bu hiyerarşik yapısının başına getirildiklerini gördük. Bizim bu tanıklığımızın önemi vardır Georgi Vasilievich. Çünkü hepimiz biliyoruz ki partimizin merkez komitesinde bu konunun tartışması henüz küllenmiş değildir ve güncelliğini korumaktadır. Bizim kendi örgütümüzle merkez komitesine getireceğimiz görgü tanıklığı çok kişinin siyasal kariyerini sona erdirmeye yetecek güçtedir. Bizim bu eleştirilerimizin Troçki yoldaşın kulağına gittiğini siz de biliyorsunuz. Bu eleştirilerden hiç de memnun kalmadığını bilenler de çoğunlukta. Ne ki partinin merkez komitesinde Troçki gibi düşünmeyen çok yoldaş var. Kızıl Ordu'nun kuruluş biçimine getirdikleri eleştiriyle merkez komitesinde Troçki'ye karşı çıkan Stalin yoldaşla Kamenev yoldaşı bizim örgütümüzün ta işin başından beri desteklediklerini de bilmeyen yok. Stalin ve Kamenev yoldaş, Bolşevik militanların orduya egemen olmasını istiyorlar, Çarcı subayların değil. İşte yoldaş Georgi Vasilievich, kurşuna dizilme cezasına çarptırılmamızın asıl nedeni bu. Bu eleştirileri bastırıp susturmak ve kendi siyasal geleneklerine sonuna dek yol açabilmek. Bizim burada Sivyaz'da tanığı olduğumuz olayların St. Petersburg'da duyulmasını, orada yankılanmasını engellemek. Bizi işte bunun için kurşuna diziyorlar. Bunun için kurşuna dizecekler bunca insanı. Sen neler söylüyorsun Mihailovich yoldaş? Buna, bu fraksiyoner uygulamaya karşı gelmeliyiz. Davaya bir de bu açıdan bakılmasını istiyoruz. Yo Mihailoviç, yo. Siz kendinize siyasi bir sığınak arıyorsunuz. Merkez komitesinde tartışılmış ve de karara bağlanmış bir konuyu kendinize yeniden koruyucu bir şemsiye gibi açıp altına saklanmak istiyorsunuz siz. Kim olduğunu yüzünü açık seçik göremediğim biri ayaktakilerin arasından sesini duyuruyor. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya rahat rahat bu cinayeti işletmeyeceğiz size. Örgütümüze durum iletildi. Örgüt üyelerimizin hepsinin buraya doluşması yakındır. Lenin yoldaşın infazların durdurulması konusunda telsizle emir vermesi söz konusu. Yeter ki o ana kadar zaman kazanalım. Birden yan makasçı odasındaki subaylardan birini çağırıyorum ve o zaman onun önünde şunları söylediğimi şimdi bile çok iyi anımsıyorum. Dinleyin yoldaşlar, benim burada bulunuşum Şubat devrimi döneminde kendisiyle birlikte çalıştığım Alexey Alexievich için. Son derece kişisel yani. Olayı kendim için hep bu sınırlarda tutmaya kararlıyım. Dilekçenizi subay yoldaşa verebilirsiniz. Ben bu işe kesin biçimde karışmayacağım. Vereceğiniz dilekçeyi subay yoldaş gerek devrim mahkemesine gerekse Troçki'ye ulaştırır. Ben sizin aranızda bir görevli olarak bulunmuyorum. Bulunmak da istemiyorum. Bunu Bolşevik sorumluluğumla bağdaştıramayacak çok kişi bulunabilir. Ama öyle zor günlerde yaşıyoruz ki bu sorumluluğumu ben daha gerçekçi, daha geçerli, daha yararlı girişimler için kullanmayı yeğliyorum. Beni dinlemenizi istiyorum yoldaşlar. Hepiniz kesin olarak suçlusunuz. Hepiniz bulunduğunuz yerleri düşmana terk ettiniz. Yalan mı bu? Mihailoviç sapsarı bir yüzle sözümü kesiyor. Yanlış örgütlenmenin bir sonucuydu düşman karşısında gerilememiz. Kendini aldatıyorsun Mihailoviç, kendini ve arkadaşlarını. Beğenmediğiniz, yerden yere vurduğunuz çarcı subaylar yerlerinden bile kımıldamadılar. Slavin'in nasıl çalıştığının, sonuna dek nasıl savaştığının yakın tanığıyım ben. Ondan daha yetkili olmayı isterken düşman karşısında kaçışınızı nasıl açıklayabiliyorsunuz kendi kendinize? 14 Ağustos günlü emirde her şey apaçıktı. Kaputumun geniş iç cebinden bildiriyi bulup çıkarıyorum. İşte yalnızca bir maddesini okuyorum. Yeniden anımsamanız için. Dinleyin. Uyarıyorum. Eğer bir birlik kaçarsa önce o birliğin komiseri kurşuna dizilecektir. Onun ardından da kumandan. Kaçaklar, çıkarcılar, hainler kurşuna dizilmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Tüm Kızıl Ordu'nun önünde bu işlerin böyle olacağına dair söz veriyorum. Troçki. Bunu biliyordunuz. Bunu bile bile askeri komiserliği üstlendiniz. Niçin? Niçin istediniz? Niçin kaçtın Mihailoviç? Kaçma gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Katı somut bir olgudur kaçman. Elle tutulurcasına. Bunu gözden saklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kez nedenini kendimde iyice bilinçlendiremeden odanın içine doğru iyice yürüyorum. Hepsi bana bakıyor ve ben hala kapı eşiğinde ince bir dal gibi duran Alexey'i görüyorum. Ölümünüz kadar hiçbir şey acı olamaz. Sivyaz'da 27 komünistin kurşuna dizildiğini tarih her zaman bilecek. Açıkça söylememe yardım edin. Sizi kurşuna dizilmekten hiçbir şey kurtaramaz. Sanki bunu Alexey'nin kulağına fısıldamışım gibi onun subayın yanından içeriye doğru kaydığını izliyorum. Odanın ortasında neye karar vereceğini bilemeden duruyor. Bana bakıyor derin derin. Böyle bir dilekçe vermeyiniz. Böyle bir dilekçe hiçbir yanıyla geçerli olmayacaktır. Son dakikada bile, ölürken bile kurtaracağımız şeyler vardır. Seni dinlerken hep onu düşünüyordum Mihailoviç. Sizi tarihe ve Bolşevik savaşımızdaki gerçek yerinize nasıl oturtup sonsuzlaştırabiliriz? Bunun bir tek çıkar yolu var. Hain ve çıkarcı olmadan öldüğünüzü vurgulayınız yoldaşlar. Bizim sizin için şöyle düşünmemize, bu düşünceyi gelecek kuşaklara öyle aktarmamıza yardım ediniz. Sivyaz önünde kurşuna dizilen 27 yoldaşımız da bizim tıpkı öteki yoldaşlarımız gibi şehitlerimizdir. Ordunun iradesini çelik bir yay gibi gerebilmek için cezalarının uygulanabilirliğinin ilk örneklerini tam bir özveriyle gerçekleştirmesini bilmişlerdir. Onlar sayesinde biz halk komiserliğinin ne anlama geldiğini daha iyi kavradık. Kendi ellerimizle kurşuna dizdiğimiz bu 27 komiserin bize öğrettiği işte budur. Onların bu öğretisine ne anlama geldiğini, devrimci savaşımızı iyice ayrıntılarıyla inceleyenlerle o günleri yaşamış olanlar şaşmaz bir doğrulukla kavrayıp yorumlayacaklar. Onların önünde saygıyla eğilmeliyiz. Mihailovic'in sinirli kahkahası bir tokat gibi çarpıyor birden yüzüme. Bir papaz gibisin Georgi Vasilievich Butov, tıpkı bir papaz gibi. Yağlı ilmik boğazına geçirilmeden önce göklere dualar eden, öldürülen kişinin ölümsüz ruhunu kurtarmak isteyen bir papaz gibi devrimci geleceğimize dualar mırıldanıyorsun. Ve onun gibi bizi aldatıyorsun Georgi Vasilievich. Yalan söylüyor ve aldatıyorsun. Sanırım bu mistik görevden zevk de alıyorsundur. Herkes bizden vebalı gibi kaçarken senin buraya koşuşunu da bununla yorumlamak mümkün. Mihailovic, belki çok değil. 48 saate varmadan kurşuna dizilecek bu genç adama nasıl kızabilirim ki? Arkadaşlarının kendisini yatıştırmaya çalışmalarına karşın öcünü, bilemediğim kinini, beni elleriyle boğsa ancak geçirebileceğini sanıyor olmalı. Bir papaz gibi ha, tıpkı bir papaz gibi. Herkes onlardan kaçarken benim onlara koşuşumu böyle açıklayacak kadar bu genç adamın marazi bir tarafı var. Ama doğrusu ya, şimdi içinde bulunduğum koşullarda bu benzetmeye hiç de aykırı düşmüyor hani. Mihailovic yoldaşın kızmasını anlıyorum. Yoldaşlar, ona da kendinize de yardım edin lütfen. Utanmayacağınız bir ölüm bırakın ardınızda. Bunları söylemenin kolay olmadığını düşünmenizi isterdim ama ne gereği var sizin üstlendiğiniz görev karşısında? Vereceğiniz dilekçe sizin çıkarcı, fraksiyoner yapıda kişiler olduğunuz kanısını uyandıracaktır. Partide yanlış anlaşılmaları körükleyebilecektir. Ama kuşkusuz zamanın sizi şimdikinden daha da kötü yargılayacağına inanıyorum bu tutumu gerçekleştirdiğinizde. Kapıda dilekçenizi bekleyen subay yoldaşa bu dilekçeyi ilettiğiniz andan yarım saat sonra Devrimci Savaş Mahkemesi ile Savaş Sovyeti Başkanı dilekçelerinizi geri çevirip bir utanç belgesi olarak dosyalarınıza koyacaktır. Buna izin vermeyiniz. Sizi savunmamıza, sizi Bolşevik savaşımızın birer şehidi gibi kıvançla kucaklamamıza yardım edin. Bunu üstleneceğime söz veriyorum. Bunun için kendimi görevli kıldığıma hepinizin önünde söz veriyorum. Ve artık kalktığımda Alexi ile odanın ortasında karşı karşıya geliyoruz. Hiçbir şey söylemedi Alexi. Geçmem için yanı açıldı ve arkadaşlarının arasına çekildi. Başımı eğip kapıdan dışarıya çıktım. Kapıdan çıkarken subay anlamadığım bir biçimde beni selamladı. Dışarıda topların gürültüsü uzak bir gök gürlemesi gibi duyuluyordu. Sinyaz'da kurşuna dizeceklerimize neyin sözünü veriyorum ben? Düşman karşısında kaçtıklarına göre onlar için uygulanacak cezanın daha önceden belirtilen ilkelere uygun gerçekleşmesinden daha doğal ne olabilir? Ama Alexi gerçekten hain, çıkarcı mı? Buraya savaşmak için gelenler niçin hain ve çıkarcı olsunlar? Yo, onlar hain ve çıkarcı değil. Tam karşıtı, özverinin doruğunda yaşayan yoldaşlarımız. Yine de onların kurşuna dizilmelerinde kendilerini aklayabilecek gerçek bir yan var. Savaş alanında neler düşünüyorum ben? Savaşı bile unuttum. İçinde yaşadığım savaşı. Oysa savaş tüm göçürtüsüyle yaka yıka sürüyor çevremde. Bir topun patlayışında, bir obüsün düşüşünde nice 27'ler havaya uçuyor. Niçin ben onları değil de bugün yarın kurşuna dizeceğimiz 27 komiseri düşünüyorum? Tüm düşüncemin ağırlığını onlar oluşturuyor. Sklyanski yoldaşa bu nedenle yaşadığım sürece minnet duyacağım. Trendeki tüm görevlerimi de o üstlendi. Ben yalnızca istasyon binasındaki tutuklu komiserlere gidip geliyorum. Aramızdaki ilk günün soğukluğunu attık. Şimdi daha rahat konuşuyoruz. Benim Troçki'nin treninde kendileri için ölüm cezası verilen yerdeki görevimin dışında, onlarla birlikte yoldaşlık ilişkileri içinde oluşumu artık daha iyi değerlendiriyorlar kuşku duymadan. Bu sözcüğü boşuna söylemiyorum. Kuşku duymadan. Mihailovic'in dediği gibi herkes kendilerinden vebaldan kaçar gibi kaçarken benim onlara koşuşum kuşku. Ama yok, Mihailovic bunu kuşku öğesiyle yorumlamadı. Beni marazi olmakla, bir papaz gibi devrimci geleneklerine dualar mırıldanmakla suçladı. Devrimci geleceğimize dualar. Bununla ne demek istedi Mihailovic? Kendisine sorma cesaretini kendimde bulamıyorum ama yine de bu sözün yapısında araştırılması, incelenmesi gereken bir giz var. Ah tanrım, yoksa Mihailoviç'in dediği gibi marazi biri miyim ben? Niçin bu düşünce kaçtı aklıma? Niçin? Neden ben öyleyse bu 27 kişiyi düşünüp duruyorum? Niçin aklım Alexi'de? Niçin tam kendimden geçerken birden denizin dibine boğularak süzülüyormuşum gibi çırpınarak uyanıyor ve karşımda Alexi'nin koyu lacivert bakışlarını öylece durmuş bana bakıyor görüyorum? Anlamak, kavramak istediğim bir gizin çekiciliğinden kendimi kurtaramadığım için sorun bir burgu gibi kafamı kurcalıyor. Biz bu 27 kişiyi kaçtıkları için kurşuna dizeceğiz. Başka bir neden var mı kesin olarak? Hayır, hayır. Kesin olarak hayır. Bunun en yakın tanığıyım. Olayı şöyle özetlemek gerekir belki kaba çizgileriyle. Kaçmamaları gerekiyordu, kaçtılar ve bu nedenle kurşuna dizildiler. İşte bununla yetinmemek, sorunun altında yapılacak kazılarda çok canlı, çok başka bir gerçeğin bulunacağını sezinliyorum. Söylenmeyen şeyi yakalamak, söylenmeyen onların 14 Ağustos bildirisindeki ilkelere aykırı davranmaları sonucunda kurşuna dizilmelerinin asıl nedeni Kızıl Ordu'nun bu ilk savaşımında onları bir örnekleme olarak cezalandırdığımız gerçeğidir. İşte ben bunu savunacağım ve onları kurşuna dizdiğimiz hainler olarak değil, bir uygulamanın ilk özverili uygulayıcıları olarak göreceğim. Bunu böyle görmekte de yerden göğe haklıyım. Onlara biraz daha yaşama olanağı tanısaydık, içlerinden hepsi Markin'den geri kalmayan yiğitlikler yaratacaklardı. Biz onların elinden bu hakkı alıyorsak, hem de söylenmemesine karşı bu hakkı bile bile ellerinden alıyorsak, amacımız onlarla başka bir şeyi vurgulamak. İşte burada güçlü olduğumu duyarlıyorum. Bireysel olarak güçlülüğümün bu noktayı tartışmadan çekip çıkarmayı başarmamda kendini gösterdiğini tüm tarafsızlığımla saptayabiliyorum. Sorunu şöyle budalaca bir çizgiye hiçbir zaman indirgemiyorum. Böyle bir örnekleme yapmak için insan yaşamının bir yana atıldığı düşüncesini hiçbir zaman kendi kendimde tartışmıyorum. Yaşadığımız koşullara bu düşünce tümüyle aykırı düşüyor. Ayrıca Alexi'lerin gerçeğini, dramını diyalektik bir biçimde de yansıtmıyor. Ancak düz kafalılar, şabloncular bu düşünceyi büyük budalalıkları içinde eveliye geveleye alabildiğine çam sakızı haline getirebilirler. Biz değil. Dün gece kurşuna dizileceklerin yanından çıktığımda Sikliyanski'nin bana gösterdiklerine görmeme karşın inanamadım. Kızıl Flotillo'yu Volga'da demirlemiş gördüm. Tam Siviyaz'ın önünde. Sikliyanski'ye dönüp baktım. Sikliyanski içinde bulunduğum sıkıntıyı bu şaşırtıcı sevinçle gidermeyi umut ediyordu. Ama sevinmeden önceki şaşkınlığım alabildiğine uzun sürdü. Olanaksız bir şeyi gerçekleştirmiştik. Daha doğrusu gerçekleştirilmişti. Raskolnikov'la kendisi gibi katıksız bir bolşevik olan Markin bu olağanüstü olayı gerçekleştirmişlerdi. Mari denilen kanallar sisteminden yararlanarak flotilomuz Volga'ya indirilmişti. Yanında birkaç torpidomuz da vardı. Sikliyanski'nin anlattığına göre bu gece kazan önlerindeki düşman flotillosu bir gece baskınıyla yakılacaktı. Bu eylemi tümüyle Troçki üstlenmişti. Çılgınca bir girişimdi bu. Ama hep çılgınlıklarımız değil mi üst üste eklene eklene bize yolumuzu açan? Ekim devriminin kendisi bile bir çılgınlık değil miydi? Şubat ayının 23. günü ekmek isteriz diye St. Petersburg Belediye Sarayı'na yürüyen kadınlarımız da birer çılgındılar. Viborglular, bu cahil plepler kendi komitelerinin genel grev kararını kaldırmasına karşın 26'sı sabahı işbaşı yapacakları yerde St. Petersburg'un orta yerinde gösteriler düzenlemekle tümden çıldırmamışlar mıydı? Gecenin karanlığında çevremde görebildiklerimin hepsinde sevinç ak bir güvercin gibi kanat çırpıyordu. Troçki'nin bu girişiminin başarısı karşımızda siperlemiş düşman güçlerine sürünerek geçecek baskıncı gemiyi kıyılardaki düşmanın fark etmemesine bağlıydı. Eğer bu girişimden kuşku duyarlarsa o zaman gemiyi havaya uçurmaları işten bile değildi. Karşımızdaki kıyılar tüm Volga'yı denetim altında tutabilecek güçte. Gemiyi savunmamız olanaksızdı. Bunun da ötesinde Flotillo'yu Volga'ya indirdiğimiz düşmanca kavranacağından bizden kat be kat üstün güçleriyle hemen bize saldırmaları ve donanmamızı Siviyaz önünde yakmaları da söz konusuydu. Biz onun sayısal üstünlükleriyle ancak göze alınması olanaksız şeyleri göze alarak başa çıkabilirdik. İşte böyle çılgınca bir girişimle Flotillo'yu Volga'ya indirerek ve böyle akıl almaz baskınlar düzenleyerek. Ve Troçki belki de bir yazgıyı belirleyecek bu girişimi gerçekleştirmek için Raskolnikov yoldaşla birlikte gizlice gemiye sızdı. Bir süre sonra Sivyaz önündeki savaş gemisi gözden gitti. Tüm ışıklarını söndürmüştü. En küçük bir ışık sızıntısı bile yoktu. Kapkara geceden de koyu bir karanlıktaydı kazan önlerine doğru seyirten gemi ve içinde devrimci ordunun savaş sovyeti başkanıyla öteki bolşevik yoldaşlar bulunuyordu. Diyebilirim ki herkes de ses soluk kesilmişti. Tüm kulaklar karşı kıyılardan gümbür diyecek bir top sesine yönelmişti derin bir kaygıyla. Troçki'nin kazan önlerine doğru açıldığı gecenin ertesi sabahı kurşuna dizilmek üzere Sivyaz istasyonunda bekletilen 27 komiserin listesini onayladığını işte o gece Troçki'nin denize açıldığı bu tehlikeli gecede öğrendim. Siklyanski'ye uzun uzun baktım. Bana bu haberi iletmeden önce olayın coşkusunu, beni benden kurtaracak girişimlerin yakama yapışmasını sağlamak istemişti. Herkes öyleydi çünkü. Herkes tüm bu tehlikelere rağmen gittikçe daha büyük bir kıvanç, daha büyük bir derlenip toparlanma içindeydi. Yanık istasyon binasının geniş odasında bekletilen 27 komiser dışında. Onların hiçbir şeyden haberleri yoktu. Ne Volga'ya indirilen Flotilo'dan, ne Moskova-Nijni Novgorod-Sivyaz bağlantısının yeniden kurulduğundan, ne de Troçki'nin kendilerinin kurşuna dizilmesini onaylayan listeyi imzalayıp, bir gemiyle gece yarısından sonra düşman kıyılarına sürüne sürüne kazan önlerine açıldığından. 12. Kaset, 2. Yüzün Sonu.